Merhaba, bugün meslektaşım Barış Pehlivan konuğum. Barış'la son günlerde hem üzerine çok konuşulan hem de onun anlaşılması için çok katkıda bulunduğu Cihan Timur kazası olayını konuşalım istiyoruz. Biraz FETÖ konuşalım istiyoruz. Barış'ın bu konuda epey mesaisi var. Biraz medya konuşalım istiyoruz ama her şeyin önüne geçen bir başka şey oldu bugün. Hatay'daki tip adayı Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesi, daha doğrusu partisi tarafından adaylıktan çekilmesi ama onun adaylıkta ısrar edeceğini duyurması. Bunu konuşarak başlayalım istiyorum. Barış, çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok sağ ol.
Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.
Çok sağ ol. Şimdi hakikaten çok ilginç değil mi? Yani Hatay neredeyse büyük şehirler, yani İstanbul kadar çok konuşuldu
Evet.
adaylık sürecinde. Lütfi Savaş olacak mı, aday olmasın mı? Çok uzun bir tartışmanın ardından belirlendi. Orada tip güçlü bir aday çıkarma iddiasındaydı. Gökhan Zan'ı çıkardı ama galiba biraz işler sarpa sardı. Hatta yani biraz üzülerek söylüyorum, biraz eline yüzüne bulaştırdı bu işi yürütenler bu süreci. Şimdi ben bugün biraz ne olduğunu anlamaya çalıştım. Hem tiplilerle hem de olaya aşina çevrelerle konuştum. Bir kere şöyle bir tablo var gibi gözüküyor. Özeti şu, sonra biraz daha uzun konuşuruz. Gökhan Zan'la şikayetçi olduğu kimseler aslında birlikte bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ama sonra birbirlerine düşmüşler ve şikayetçi olduğu kişi gerçekten de bir şantaj girişiminde bulunmuş. Ortada hakikaten telaffuz edilen paralar var, bir bant kaydı var ve profesyonelce yapılmış bir kayıt var. Bir yandan Gökhan Zan'la konuşurken diğer yandan konuşmanın gerçekleştiği telefonun videosunu çekmişler. Ve orada kesintisiz akan bir konuşma olduğu sayaçtan anlaşılıyor. Gökhan Zan konuşmanın bir kısmını doğruluyormuş tiplilere de. Evet, böyle bir şey oldu ama ben seçim kampanyama bağış için konuştum diyormuş. Ama geri kalan kısmı deepfake ile yapıldı, uyduruldu diyormuş. Ama onlar da diyorlar ki tipliler de, ya kim verir seçim kampanyasını sana sürdürmen için karşılıksız bu kadar parayı? Tuhaf ve biraz acıklı bir durum var, değil mi?
Maalesef. Maalesef. Benim bu öyküde en çok üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Bir gün. Geçen seneki seçimleri de düşün. Geçen seneki seçimlerden sonra insanların nasıl büyük bir ümitsizliğe sevk edildiğini düşün. İnsanların Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra nasıl yalnız bırakıldığını düşün. Bir kişi bile açıklama yapmadı. Yani neden kaybettik diye bir öz eleştiri yapmadı. Ve şimdi tekrar işte birkaç ay sonra yerel seçimler önümüze geldi. Ve o insanları, o umutları kaybolmuş. Belki ülkeyi terk etme hayalleri ne maalesef gark olan insanlara hadi bir daha sandığa diyorsunuz. Ve bu ülkenin kurucu partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık partisi Hatay'da hani kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şahsi meselem dediği Hatay'da dönüp dolaşıp sadece bir adaydan öteye, AKP ile ilişkileri olan bir adaydan öteye, hatta bizzat depremde payı olan müteahhitlerle yakın ilişkisi olan kişiden öteye birisini bulamıyor. Bu bence en acı gerçek. Lütfü Savaş'tan bahsediyorum. Yani CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala biz başka aday bulamadık, maalesef mecburen Lütfü Savaş'ı seçtik cümlesinin ne kadar ağır bir cümle olduğunu anlayabildiğine emin değilim CHP yönetiminin. Yani baştan itibaren o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhalefetin örgütlenme modeli üzerine kafa yorması gerekiyor. Kaldı ki yani o kadar garip şeyler ki bir de nasıl bir özgüven, ben o özgüven bende olsa bilmiyorum neler yapardım. Lütfü Savaş şöyle düşünüyormuş biliyor musun? Ya benim aday olmamı Ekrem İmamoğlu engelliyor aslında. Çünkü ben önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yani 2028'de Cumhurbaşkanlığı adaylığını koyacağım. Beni en büyük rakibi olarak görüyor. Çünkü ben herkesten oy alabilecek nadir insanlardan birisiyim diye düşünüyormuş Lütfü Savaş. Şimdi bu özgüven nereden geliyor bilmiyorum ama bu özgüven bizim hayatımızı karartıyor, ben onu biliyorum. Dönüp dolaşıp biz buna mecbur kalıyoruz. Gökhan Zan meselesinde de aynı şekilde. Sonuçta Gökhan Zan'ı aday olarak gösteren insanlar bu ülkenin sosyalist birikimine sahip olan insanlar. Bu ülkenin devrimcileri. Ve dönüp dolaşıp dünya görüşü olarak, bakış açısı olarak, mücadele geçmişi olarak kendilerini pek de yakın olmayan, popülerliğiyle öne çıkan bir ismi aday gösterdiler ve bence bunun da ceremesini çekiyorlar.
Evet, aslında Marksist terminolojiyle söyleyecek olursak lümpen birini bulmuşlar. Çünkü yani diyorlar ki bu doğruladığı kısmı da açıklarken şöyle şeyler söylüyormuş. Ya ben kendimi riske attım, kariyerimi riske attım, hayatımı riske attım. Tabii ki ben yorumculuk, televizyon yorumculuğu talebinde bulunmak benim hakkımdır gibi şeylerle açıklıyormuş bu tavrı. Bu hakikaten tabii buna sebep olan bir şey var aslında Barış. Yani bu sıkışmışlık ve ittifak arayışları.
Evet.
Yani kimi zaman işte açıktan ittifak arayışları, kimi zaman fiili tabanda ittifak arayışları bütün partileri buna zorluyor. Yani kazanma ihtimali olduğunu, olabileceğini düşündüğü bir yer olduğu için Hatay tipin. Burada bir taban ittifakı yapabilir miyiz acaba diye aradılar ve Erkan Baş burada senin oturduğun sandalyede yayına geldi ve şöyle dedi. Bize dedi Gökhan Zan üzerinden yükleniyorlar. İşte tipli değil diyorlar. Biz onun işçi partili olmadığını bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Tam da bu sebeple onu aday yaptık. Çünkü o işçi partisinin dışındaki kesimlerden de oy alabilecek, üzerinde uzlaşabileceğimiz biri. Bu düşünce doğru olabilir ama, yaklaşım biçimi doğru olabilir ama adayın da doğru olması koşuluyla elbette.
O zaman yani buradan da şunu tam olarak sonuç olarak çıkartıyoruz. Demek ki her aday daha ince elenip sık dokunması gerekiyor. Daha fazla üzerine kafa yorulması gerekiyor. Sosyal medyanın etkisinden biraz daha uzaklaşılması gerekiyor. Salon alkışlarından biraz daha uzaklaşılması gerekiyor. Ama her şeyi de geçtim. Ya bir gün farkında mısın? AKP iktidarı 22. yılında. Ve bu bizim geleceğimize dair karar verici olma iddiasındaki muhalefetteki herkes 22 yaşından büyük diyebiliyorum ben. Yani AKP iktidarı varken hala onlar da yaşıyorlardı. 22 yılda ne yaptılar? 22 yılda biz Tayyip Erdoğan'ı eleştirelim, AKP eleştirelim az bile söylüyoruz. Ama arkadaş yani sen ne yaptın? Dönüp dolaşıp
22 tane adam çıkarabildiniz
evet,
diyorsun.
Yani nasıl bir örgütlenme? Bak sana açık söylüyorum. Ben bunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de sordum. Bütün CHP yöneticilerine de sordum. Ya da diğer altı masa yöneticilerine de sordum. Geçen seçimde yani geçen yılki seçimde yaklaşık 17 bin sandığın, 17 bin sandığın CHP'li bir görevli olmadan halkın önüne konduğunu, okullara konduğunu biz öğreniyoruz. Yani 17 bin sandıkta CHP görevlisi yoktu. Bunu bizzat Gökhan Günaydın, yani şu an CHP'nin grup başkan vekili olan kişi canlı yayında söyledi Halk TV'de. Şimdi 17 bin sandık kimsine göre bu arada 30 bin o rakam. Ben hepsi örnek veriyorum muhalefete akacaktı, Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecekti diye bir iddiada değilim. Ama sen bana bir buçuk yıl boyunca hiç merak etmeyin, bir oyun bile bekçisi olacağız, bir oy bile kaçmayacak diye büyük büyük cümleler kurarken 17 bin sandık, her sandıkta 300 oy olduğunu düşün ortalama. Ne anlama geldiğini bilirsin. 1 milyon 250 bin oy yer değiştirseydi bu ülkenin kaderi değişecekti. Yani gibi gibi gibi gibi. Hı hı. Ve dönüp dolaşıp pek memleket dertleri yok ya sanki.
Evet yani şimdi Hatay'a dönecek olursak tabii küçük bir seçim çevresi olduğu için herkesin de herkesle bir şekilde bir ilintisi olmuş zamanında
evet.
Anlıyorsun. Yani hani ya meşru ya çok meşru olmayan bir takım bağlantıları olmuş. Bu da galiba orada bir takım yeni adayların, yeni isimlerin de öne çıkmasını engellemiş. Yani işte hani ya Lütfü Savaş'la bir bağı olduğu için bunca yıldır orada belediye başkanlığı yapmış bir isim üzeri çizilmiş. Ya kendisi geri çekilmiş bir şeyler ortaya çıkmasın diye. Halbuki böyle travmadan, bu kadar büyük bir travmadan geçmiş ve bu kadar da hem sivil toplumun hem meslek örgütlerinin girişimiyle toparlanmaya çalışılmış bir ilde aslında birilerinin öne çıkması gerekirdi aday olabilecek şekilde. Yani orada işte Mimarlar Odası müthiş çaba gösterdi. Evet. Orada bir baro var.
Gerçek mücadeleyi verenler.
Gerçekten verdiler. Yani ama hani ona rağmen işte anketler bunu gösteriyor diyerek bir anket üzerinden politika belirlemek hakikaten bir aczi gösteriyor. Şimdi işin ilginci Gökhan Zan ben adaylığa devam edeceğim, çekilmeyeceğim. Partinin logosunun altında seçime gireceğim diyor. Kaldı ki çekileceğini söylese bile pusulada yeri olacak.
Evet.
Yani bütün bunlar tabii nasıl etkileyecek
ya
şeyi?
Ya siz oradaki Hatay'daki insanların psikolojisini düşünsenize. Yani tipe gönül verenler olabilir. Yani Lütfü Savaş'a oy vermeye eli gitmeyen CHP'liler olabilir. Hani o insanlar kime güvenecekler? Ya bunun gerçekten o insanların üzerine yeni bir yıkım olduğunu düşünüyorum. Yani Hatay'da yani muhalefetin gösterdiği aday Lütfü Savaş bizzat maalesef ama maalesef görevini yapmadığı için bazı evler yıkıldı. O müteahhitlerle ilişkileri belli. Zaten insanlar öfkeli. Diğer umut olarak çıkarılan adayın da perde arkasında başka pazarlıklar, başka ilişkiler ağına girdiğine dair bir iddia dolanıyor. Ki bizzat partisi bunu doğrular vaziyette açıklamalar yapıyor. Ben en çok şeye üzülüyorum. Yani onlar daha kaç kez yıkılacak? Yani Hatay'daki insanların düşleri, hayalleri daha kaç kez yıkılacak?
Evet yani hala yüzlerce, binlerce kişinin sokaklarda, konteynerlarda, çadırlarda evet. kaldığı bir şehirden bahsediyoruz bu kadar zamandan sonra. Doğru dürüst bir aday, bir alternatif bile üretilemiyor şehirde. Çok yazık. Şimdi demiş ki tip, ya bu iş sarpa sarıyor. Sen kumpas diyorsun. Peki öyle olsun. Şikayette bulunacağım diyorsun. Peki sen çekil adaylıktan. Dilekçeni de birlikte hazırlayıp verelim. başvuru dilekçeni. Ama sen aday olma demişler. Ama o buna rağmen yok ben adaylıkta ısrar ediyorum demiş. İşin ilginci iki tarafa da yani bu teklifin yapıldığını söyleyenler var. Yani hem bir adaya hem diğer adaya, hem CHP adayına hem AKP adayına bir tarafa çekilmeme karşılığında diğerinde çekilme karşılığında böyle teklifler evet, yapıldığı evet. söyleniyor. Gerçekten ya hani çok büyük bir cehaletle ya da çok büyük bir zekayla karşı karşıyayız Barış. Bana öyle geliyor yani.
Cahilin zekası da önemlidir bu arada.
Gerçekten çok acayip bir şeymiş. Şimdi sen geçen hafta Timur Cihan Timur'un karıştığı ve evet. sonra da firar ettiği, Türkiye'yi terk ettiği kazayla ilgili yayında, Halk TV'deki yayında yeni unsurlar anlattın. Şimdi tablo biraz tamamlanmış gibi gözüküyor babanın da verdiği ifadeyle birlikte. Şöyle bir bütünün üzerinden geçelim istiyorum seninle. Bazı sorular da var aklıma gelen. Şimdi çocuk gitti, anne de gitti. En son baba ifade verdi. Babanın iki hafta boyunca neredeyse ifadeye çağrılmamış olması tuhaf değil mi? Yani çünkü olayın başından neredeyse işte çocuk gidene kadar tablonun içinde baba. Ama kimse ona iki kişiyi tutuklamalarına rağmen gel de anlat demiyor. Burada işin soruşturma tarafında aksayan bir şey var mı?
Emniyet tarafında olmadığına dair iddialar duyuyorum. Yani emniyet tarafının daha işi sıkı tuttuğunu söyleyen kaynaklarım var. Ama yargı tarafı zaten ülkede büyük bir sorun olduğu için yargı tarafında bence aksamalar var açıkçası. Ya bir de burada şöyle bir şey var. O kadar fazla tartışmamız gereken nokta var ki yani iş sadece Eylem Tok ve işte oğlu meselesinden daha öte bir şey var. Yani nedir o? Gerçekten zengin çocukları diyebileceğimiz 10 çocuğun çok pahalı arabalarla bir kazaya karışması. Hani bu işin yasal olmayan bir tarafıdır vesaire ama benim için o kazadan sonrası çok daha acı. Yani orada 4-5 insanı yaralıyorlar ve bir ambulansı çağırmak, bir yardımı çağırmaktan ziyade bizzat işte o Timur Cihan Timur özel şoförünü arıyor önce. Sonra annesini arıyor.
Annesine söylediği de arabayı pert ettim.
Evet.
Bir adama araçta. Çarptım da değil yani.
Evet evet arabayı pert ettim oluyor. Ya düşünebiliyor musun? Ya şey çok acı bir şey ya. Yaralılardan birisi var. Oradaki çocuklardan yani baş harfini söyleyeyim sadece Z diye bir çocuk. T tarafından çağrılıyor. Yani yaralı yerde çağırıyor. Diyor ki benim cebimde telefon var, yüzümü bir tutar mısın? Yani ne oldu bana filan falan böyle. O telefonla gösteriyor kendisini. O telefonu sonra cebine koyuyor, ifadelerde böyle gözüküyor. Sonra gidiyorlar. O cep telefonu o çocuğun cebinde. Yani yaralanan, orada bıraktıkları insanın telefonunu alıp götürüyorlar. Bir güvenliğe veriyorlar. Güvenlikten anne alıyor, üzerinde tutuyor birkaç gün.
Sonra ya, şoför götürüyor veriyor.
Sonra şoför götürüyor veriyor. Yani bu nasıl bir şey? Yani düşünsenize, yani ben şeye baktım. Otopsi raporuna baktım. Adli tıp raporuna baktım. İlgili sağlık raporlarına baktım. Ölen o 29 yaşındaki gencimiz kan kaybından ölmüş. Ya ailenin avukatları şunu söylüyor. Barış Bey diyor. O çocuk oradayken daha ambulansa gitmeden önce bazı görgü tanıklarıyla konuşmuş. Yani oradan geçen insanların, yardımcı olmaya gelen insanlarla konuşmuş. Yani yaşıyordu orada. Yani eğer onlar Eylem Tok çocuğunu ve diğer çocukları alıp götürmeseydi ya da diğer arkadaki arabadaki çocuklar birlikte kaçmasaydı, daha önceden eğer o ambulansı getirselerdi biz burada ölümlü bir kazadan bahsetmeyecektik. Bana acı gelen tarafı bu bir kere. İkincisi, çok tartışıldı. Ben şu kan parası kavramını kullandım yayında.
Şunu söyledin. Cihan Timur, Bülent Cihan Timur ölen Murat Acı'nın babasıyla görüşmüş dedin.
Evet.
Ölen Acı'nın babası haklı olarak tepkili.
Evet.
Ama bir süre, bu sürecin sonunda bir kan parası gündeme gelir dedin ki kan parası aslında bu tür kazalarda sıklıkla karşımıza çıkan
maalesef,
bir kavram.
Maalesef.
Bunun hukukta yeri var mı?
Hukukta yeri şu oluyor. Benim avukatlara sorduğumda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ölen kişinin ailesi yarın öbür gün bir duruşmada ben maddi manevi zararlarım karşılanmış haldeyim. Onun için artık şikayetçi değilim. Artık bu bilgiyi mahkemenize veriyorum. İçim daha rahat anlamına gelebilecek bir ifadede bulunursa mahkeme yine ceza veriyor. Cezasızlık diye bir şey yok ama alt sınırdan veriyor. Onun da yatarı olmuyor. Adli kontrol sistemine tutuluyorsunuz vesaire vesaire. Biz bunu nerede gördük? İşte Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu meselesini gördük ki orada da kan parası dediğimiz aileye para verildi. Ben burada tahmin edebilirsin ki sadece deneyimlerim, izlenimlerimden yola çıkarak bir kan parası meselesini gündeme getirmedim. Ben iki tarafla da konuştum. Babanın, yani ölen gencimizin babasının tepkisini çok iyi anlıyorum. Çok doğru bir yerde kendisi mücadele veriyor. Diyor ki gelsinler adalete teslim olsunlar. Ancak ben yine o çevrede kan parasına soğuk bakmayan insanlar olduğunu duydum. Ama şu an böyle bir pazarlık var mı? Hayır, yok. Ama kaçan çocuğun ailesi buna hazır. Kaçan çocuk veya kaçan çocuğun annesi Türkiye'ye gelir mi şu aşamada? Bence gelmez. Ama bu ülkede bu olay biraz unutulduktan sonra bazı şeyler değişir diye tahmin ediyorum.
Evet, yani taraflar arasında maddi eşitsizliğin olduğu bu türden durumlarda bir kan parası
maalesef,
yani, maalesef artık bizim kültürümüzün parçası haline geldi. Yargı kültürünün bir parçası haline geldi. Gayri resmi bir tazminat gibi okunuyor bu. Şimdi Eylem Tok çocuğun annesi çocuğu kaçırdı. Peki çocuk Amerikan vatandaşı olur. O da kalacak orada belli ki. Dönmesini zorlaştıracak bir şey yok. Ama anne vatandaş değil. Dolayısıyla günün birinde dönmesi gerekecek herhalde, değil mi?
Oturma izni alabilir diye tahmin edebiliyorum. Yani oğlundan kaynaklı olarak oturma izni alabilir. Çünkü reşit olmayan bir çocuktan bahsediyoruz. O belki bir süre onun orada kalmasına yardımcı olur. Türkiye Cumhuriyeti çok sıkıştırırsa, bakın mesela Mısır'dan alması daha kolay olabilirdi. Ve bildiğim kadarıyla Mısır'dan ABD'ye geçişleri biraz bu kadar hızlı olmayacaktı. Yani Mısır'da durmayı düşünüyorlardı onlar diye ben biliyorum. Mısır'dan ABD'ye geçişleri farklı bir takip altında olduklarını falan düşünmüşler, duymuşlar diye duydum. İddia tarafı bu işin. Ama ben şuradayım. Bu insanlar, yani Eylem Tok ve eski eşinin yaşamlarında çok garip noktalar olduğuna dair bana bir sürü ihbar ve iddia geliyor. Teyit etmediğim için söylemeyeceğim. Ama fazla organize şekilde şüpheli olaylara karıştıklarına dair, hatta bir iddia Eylem Tok'un eski isminin farklı olduğuna dair, mahkeme kararıyla ismini değiştirdiğine dair güvendiğim kaynaklardan iddialar var. Neden olduğunu bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum. Korkutucu bir soğukkanlılık var burada. Yani oğlunuzun da dahil olduğu küçücük çocuklar ölümlü bir kazaya, ağır bir kazaya karışıyor ve siz telefonu da alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Oğlunuzu da alıyor, götürüyorsunuz. Yani aklımız, hayalimiz
hemen duruyor. Yani birkaç saat içinde
bunu organize ediyorlar.
Bir kaçış planlıyorsunuz.
Kaçış planlıyorsunuz.
Ve iki aşamalı bir kaçış planlıyorsun.
Evet. Yani oradaki asistanınız size soruyor, nereye gidiyoruz? Soru sorma, sadece sür vesaire. İki aşamalı bir plan meselesi var. Orada nasıl yaşıyorlar? Onların finansmanını kim sağlıyor? Acaba yanlarında para götürdüler mi? Burası bir şüpheli bir mesele. Eski eş Eylem Tok'la boşanmış olmasına rağmen acaba ilişkisi sadece oğul üzerinden mi, yoksa bir ticari ilişkisi devam ediyor mu? Bu ayrı bir mesele. Gibi gibi gibi. Ama
ya, çok özür dilerim. Bu süreçte hukuki danışmanlık da almış olabilirler mi? Şunu düşünüyorum çünkü. Yani mesela telefonu alıyor ama sonra o panikle bile telefonun geri gitmesini sağlıyor. Çünkü o fazladan nitelikli yağma suçuyla yargılanmak evet. demek. Mesela bunu suçlamalardan düşürmek için ve belki benzeri başka şeylerden yargılamayı hafifletmek için hani bu sürecin içinde kimlerle konuştukları aslında kolaylıkla tespit edilebilir.
Tabii ki tespit edilebilir. Bu da HTS raporu demektir. Yani o insanların telefon kayıtları üzerinden. Ben zaten aile varlıklı ve network'ü geniş bir aile. Ben bu olay 1 Mart gecesi gerçekleşiyor. 1 Mart Cuma gecesi gerçekleşiyor. Yani Türkiye'nin duyması yaklaşık 3-4 Mart'ı buluyor. O 1-2 gün içinde bence bayağı insan arandı. Yani belki olayın üstü çözülmesi için, belki de bir şekilde daha doğru bir hukuki plan yapmak için vesaire. Belki medyaya bazı baskılar yapmak için. Çünkü özellikle baba tarafında şey var. Zaten biliyorsun Demirören ailesinin ismi birlikte gündeme gelmişti. İşte onun oğlu da mı vardı? Ben bu iddianın doğru olduğuna dair herhangi bir tespit dava dosyasından görmedim açıkçası. Yani ifade veren 9 çocuğun, bir kişi kaçtığı için ifade veren 9 çocuğun ifadelerinde hiç öyle bir iddia ya da ima yok. Yani hepsinin sözleşmesi lazım.
Neden gündeme geldi sence? Yani çocuk o çocuğun, kaza yapan çocuğun çevresinde, arkadaş grubunda, antrajında olduğu için mi akla gelen isimlerden biri oldu, yoksa bir kasıt mı vardı?
Ya şöyle sorunu şöyle yanıtlayabilirim. Bir kere Demirören ailesiyle bu aile tanışıyor diye biliyorum ben. Çocukları zaten aynı okulda yaşamışlar ama Demirören'in iddia edilen oğlu yurt dışında eğitim görüyor diye biliyoruz. Bu bir tahmin. Acaba diyorum, hani aile kazadan hemen sonra bunun medyaya yansımasını geciktirmek için bazı medya patronlarını aradı mı? Bu bir tahmin, bir soru olarak sorabilirim ama benim en azından dava dosyasında gördüğüm Demirören ailesinin birebir dahliğinin en azından görmüyorum. Ama ne zaman ki HTS raporları çıkar, görüşme kayıtları çıkar, o zaman farklı bir gerçekle karşı karşıya kalabiliriz.
Eylem Tok'un yaptığında suç unsuru var mı?
Bence çok var. Yani mesela sondan başlayayım. Çocuk kaçırması, yani sonuçta ölümlü bir kazanın şüphelisi olan, mutlaka hakkında bir soruşturma zaten, yani dava sürecinin başlayacak olan bir insanı, çocuğu da olsa kaçırması.
Aslında çocuğun bir anlamda tabii vasisisin değil mi? Yani onun işlediği suçlardan da bir biraz anlamda sorumlusun
tabii.
Yani.
Tabii çocuk mahkemesi de büyük ihtimalle yargılanacaktı. Sonuçta suçu ve suçluluğu gizleme suçu var. Delil karartma suçu var. Bir kişinin ölümünün bir şekilde gerçekleşti. Kan kaybından öldü o çocuk. Yani o 29 yaşındaki çocuk kan kaybından öldü. Onun ölüme terk etmeyle ilgili şu an maddesini hatırlamadığım bir mesele var. Var oğlu var. Ama en acı olan da ne biliyor musun? En acısı olan da şu. Bu ülkede daha yakın zamanda başka bir Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı'nın oğlu parasını vererek bu ülkede adalet sisteminde istediği rahatlığı, özgürlüğü kazanabildi. O ve o aile fakir bir aileydi. Ve o paraya kabul etti. Çünkü arkasına yaslanabileceği bir devlet yoktu bir gün. Güvenebileceği bir yargı sistemi yoktu. Nasıl güvensin ki? Ya bu ülkede şu an bu stüdyonun da olduğu ilin başsavcısı bizzat HSK'ya şöyle bir mektup yazmadı mı? Ya benim dedi bu adliyede dedi hakimler ve savcılar var ya. Onların hepsi parayla iş yapıyor. Parayla adam tahliye ediyorlar. Parayla karar çıkartıyorlar. Parayla haber engelliyorlar dedi. Bunu ben demedim, sen demedin. Bu ülkenin en büyük ilinin başsavcısı söylüyor. Daha ötesi var mı? Bunu başsavcı bile hakimlerine, savcılara güvenemiyorken sokaktaki eşi öldürülmüş kadın nasıl güvensin ya? Nasıl güvensin? Yani o kadar büyük bir çürümeden bahsediyoruz ki.
Evet. Tabii şimdi biz bunu ilk haftalarda takip edeceğiz. Ne oldular? Bir daha görüldüler mi New York'ta? İddianame ne oldu filan? Bir süre sonra ama tabii maalesef onun üzerine daha bunun gibi belki onlarca, yüzlerce haber, olay girecek. Tabii. Ve bu en altlar kalacak ve şu kadarcık bir haber kesinlikle olarak okuyacağız biz bunu. Belki sen hikayenin öncesini hatırlatan bir iki yazı yazacaksın. Sonra elimizden hiçbir şey gelmeyecek, unutacağız, maalesef gideceğiz. Geçtiğimiz günlerde Timur Soykan geldi buraya ve onunla son kitabını konuştuk. Baron istilasını konuştuk. Tabii orada sık sık ismi geçen ya da geçmese bile ima edilen bir isim vardı. Eski İçişleri Bakanı. Sizin de uzmanlık alanınız.
Çok severiz birbirimizi.
Evet, birbirinizi çok seviyorsunuz. Hatta onun başrolünde olduğu bir kitabınız da var. Son evet, kitabınızda da onu yazdınız. Şimdi yeni İçişleri Bakanı'nın gelmesiyle birlikte tablo biraz değişmiş gibi görünüyor. Yani işte üst üste operasyonlar, suç örgütlerine yakalananlar, malları müsaade edilenler vesaire filan. Bu değişimi nasıl takip ediyorsun Barış?
Önce çok zavallı olduğumuzu düşünüyorum. Niye çok zavallı olduğumu düşünüyorum biliyor musun? Yani bu ülkenin gazetecileri, aydınları olmayı geçtim. Bu ülkenin vatandaşı olarak bir ülkenin İçişleri Bakanı suçla mücadele ediyor diye alkışlıyoruz ya. Bu çok acınası bir durum bir kere. Yani helal olsun bak işte baronları yakalıyor. İşte çetelere operasyon yapıyor. Ne kadar çıtamızın ne kadar düştüğünün farkında mısın? Bu çok acı bir şey. Bunu nasıl görüyorum? Ya bir kere şeyi ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ülkedeki İçişleri Bakanları, yani bakanlar, AKP yönetimiyle oradaki polisleri ve bazı savcıları ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Ben gerçekten bilerek söylüyorum. Yani narkotikte, terörle mücadelede çok değerli polisler, emniyet teşkilatında insanlar var. Gerçekten bu zaten bu baronlara uyuşturucu tedarikçileriyle mücadele etmeyi gerçekten görev edinmiş isteyenler var ama önleri hep engelleniyordu, hep durduruluyordu. Ama şu çok acı bir şey. Biz görüyoruz işte, Timur çok güzel yazdı kitabında. Şimdi bütün ülkelerden baronlar bu ülkenin... ya bir hikaye anlatmam lazım. Timur'un kitabını da okumuştum. Şimdi bir tane düşün, bir tane Arnavut kökenli bir uyuşturucu baronu var. Adam, Recep'i soy isimli hatta. Adam 18 yaşında önce gidiyor Arnavut'ta cinayete karışıyor. İki kişiyi öldürmeye karışıyor. Hapse atılıyor. Arnavut'a Arnavutluk'ta hapse atılıyor. Sonra adam gidiyor Belçika'da başka bir suça karışıyor. Orada hapse atılıyor. Oradan da kaçıyor. Bak ikinci hapishaneden kaçtı. Sonra gidiyor İtalya'da başka bir suça karışıyor. İtalyan hapishanesini Milano'nun yakınında bir hapishaneye konuyor. Oradan da kaçıyor. Ekvador'a gidiyor. Ekvador'da başka bir suça karışıyor. Orada da hapishaneye konuyor. Sonra bir hastalık bahanesiyle çıkarılıyor. Oradan da kaçıyor. Adam 4 tane büyük ülkenin yüksek güvenlikli cezaevinden kaçıyor. Ve nereye gidiyor biliyor musun? İstanbul Beylikdüzü'ne. Ya şimdi hani bak, yani sen bir uyuşturucu baronuna, yani işte İtalya'dan kaçıyorsun, Arnavutluk'tan kaçıyorsun, Belçika'dan kaçıyorsun, Ekvador'dan kaçıyorsun. Beylikdüzü nasıl aklına gelir ya? Hani metrobüsün son durağı olayım yani. Gerçekten hani nedir yani olay? Ya şimdi sen de biliyorsun ki böylesi uluslararası uyuşturucu kartellerine birisi akıl veriyor. Gel diyor, İstanbul diye bir yer var diyor, Türkiye var, Beylikdüzü var ve 2,5-3 yıl orada yaşıyor. Daha bundan birkaç ay önce yakalandı. Şimdi ve bakıyorsun bu adamların, bu baronların Türkiye'ye geldikleri tarih, yerleştikleri tarih, oturma izni aldıkları tarih ne tesadüf ki hep Süleyman Soylu döneminde. İyi güzel de sen bu adamları yakalıyorsun yeni İçişleri Bakanı olarak. Çok güzel yapıyorsun. Bravo, tebrik ederiz. Kimisini yurt dışına gönderiyorsun, kimisini işte buradaki ayaklarını hapse atıyorsun. İyi güzel de. Ya şu soruyu sorman gerekmiyor mu? Sen Beylikdüzü'nü nereden duydun ya? Anlatabiliyor muyum? Sen işte bilmem ne plazadaki evi nasıl tuttun? Sen buradan gelirken kimlerle ilişkideydin? Kimler sana bu oturma kartını verdi? Eğer o uyuşturucu kartellerine, o uluslararası çete liderlerine biz yol veren, izin veren, onları bir şekilde bu ülkede bizimle aynı marketten alışveriş yapmasını sağlayan devlet görevlilerine de iki sual sormazsak...
Tabii canım, sen Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'ne dönüp de ya siz bu adamın suç taramasını yapmadınız mı? Nasıl 250 bin dolar verdi diye hemen evet. Buna vatandaşlık verdi.
Nüfus İşleri diye. Nereye bağlı?
İçişleri Bakanlığı.
Bağlı. Yani işte onu sormazsanız sadece o gider, başkası gelir. Hem ben Ali Yerlikaya'nın ne yapmaya çalıştığını tahmin edebiliyorum. Türkiye kara listedi sonuçta. Uluslararası birçok raporda kara listedi ve bu bize... Ekonomi olarak da kötü bir yansıma yaratıyor.
Tabii, Mehmet Şimşek de zaten diyor ya, yani gri listeden Türkiye'yi evet. Çıkarmamız lazım, çıkaracağız.
Evet, evet, evet. Yani mesele biraz o.
Şimdi Ali Yerlikaya'nın gelişiyle birlikte İçişleri Bakanlığı'nın emniyette önemli değişiklikler oldu, rotasyonlar hı-hı. oldu. Ve bu arada anlaşıldığı kadarıyla MHP de tuttuğu yerlerden bazı pozisyonlardan bazılarını kaybediyor galiba. Sen bunu hı-hı. da takip ediyorsun hı-hı. ve yazıyorsun da. Hı-hı. Bu da tabii koalisyon içinde de bir çalkantıya yol açıyor galiba. Hı-hı. Ne oldu orada? Yani yeni şeyin bakanın politikası ne bu konuda?
Ya ben bu soruyu sordum İçişleri Bakanlığı yetkililerinin. Hem aldığım izlenim hem verdikleri yanıtlardan bir ortak cümle söyleyebilirim. Şu an özellikle seçim arifesinde... Seçime giden yolda MHP ile kavga görüntüsü vermek istemiyor AKP iktidarı. Bir kere bunu unutmayalım. Ancak bununla birlikte şöyle bir ayrıma gidelim. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı özelinde ciddi anlamda Süleyman Soylu tasfiyesi yaşandı, yaşanıyor. Süleyman Soylu cephesi ise bunu MHP'liler tasfiye ediliyor diye Devlet Bahçeli'ye iletmeye çabalıyor. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani o tarafı da öyle kışkırtıp yani kendi üzerine yapılan bir tasfiye operasyonunu MHP'nin üzerine şey yaparak oradan bir direnç ve oradan bir güç kazanmaya çabalıyor açıkçası.
Zaten iş başındayken de aslında sırtını önemli ölçüde MHP'ye yaslamıştı.
Evet, tabii,
özellikle
tabii,
o
tabii,
hani tabii. işte istifa tabii. etme etmeme döneminde.
Tabii tabii tabii. Ama bir de şey var şimdi ben bu önümüzdeki seçimin gerçekten ve maalesef yine Türkiye'de birçok dengeyi değiştireceğini düşünüyorum. Bazı partilerin kapatılacağını, bazı partilerin birleşeceğini, bazı büyük transferlerin olabileceğini, bazı ittifakların değişebileceğini düşünüyorum. Burada kilit nokta, yani zaten %99.9 CHP'yi tartışacağız ve Haziran'da belki bir kurultay ihtimali var. İyi Parti nerede duracak? Bak MHP'nin son kongresini İYİ Parti davet edildi. Hı hı. İYİ Parti nerede duracak? İYİ Parti olası bir şekilde diyelim ki Recep Tayyip Erdoğan'la anlaşma masasına oturursa Devlet Bahçeli ve MHP ne yapacak? Nasıl bir tavır alacak? O pay, yani o pastanın paylaşılmasını okey diyecek mi? Ya da diyelim ki Recep Tayyip Erdoğan acaba İYİ Parti ile başka bir ittifak kurup MHP'yi saf dışı bırakır mı? Gibi gibi bir sürü soru ve bununla birlikte Kürt siyaseti nereye gidecek? Karayılan'ın açıklaması ne anlama geliyor? Nevruz'da bir müjde vereceğiz vesaire. Ahmet Türk'ün açıklaması ne geliyor? Leyla Zana'nın çıkışı ne anlama geliyor? Demirtaş'ın bazı açıklamaları ne anlama geliyor? Vesaire vesaire vesaire. Şimdi o kadar birbiriyle böyle hani bileşik kaplar misali ilgili bir şey ki. Yani şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki seçimin sonucu bile birçok şeyi dönüştürebilir, değiştirebilir. Erdem Parti, Meral Danış Beştaş... 1,5 puan daha fazla alsa belki
Murat İmamoğlu'nun başkanlığına mal olabilir.
Evet olabilir. Hı hı. Yani durum o.
Evet. Gerçekten de yani bu seçim mesela şeyi söylüyorsun ya hani İyi Parti Cumhur İttifakı tarafına geçebilir mi? Ama böylesi bir durumda İyi Parti diye bir şey kalır mı ortada? Yani bunu da sormak gerekiyor.
MHP de yani ben şimdi bakıyorum. Meral Akşener'le Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını yan yana koyun. Recep Tayyip Erdoğan'a en ağır eleştirileri ve en ağır sözleri Devlet Bahçeli kullandı bugüne kadar.
Doğru yani değil şimdi mi? Ama son kongrede hiçbir yere gidemezsin.
Gidemezsin.
Bırakamazsın
sen diyor. Sen bu ülkenin geleceğisin diyor. Şimdi şunu demeye getiriyorum. Maalesef biz de biraz arşiv yeteneği zayıf olan bir ülkeyiz. Hafıza yeteneği zayıf olan bir ülkeyiz. ve Recep Tayyip Erdoğan güzel bir oyun kurucu. Sen şu an muhalefetle çok ciddi uğraştığını ya da onlara çok dokunmaya çalıştığını düşünüyor musun Recep Tayyip Erdoğan? Ben düşünmüyorum. Çünkü zaten o kadar herkese de olan algı o. O kadar memleket derdinden uzak bir muhalefet görüntüsü var ki birbirlerini yemekten ya da işte koltuk kavgası vermekten Tayyip Erdoğan'ın hiç olmadığı kadar, ya şöyle bir şey olabilir mi? Geçen seneki genel seçimlerden önce Tayyip Erdoğan en güçsüz zamanını yaşıyordu. Ve şu an bana kalırsa 22 yılındaki en güçlü zamanını yaşıyor. En güçlü zamanını yaşıyor. Bak çok açık ve net söylüyorum.
Tabii çünkü bu seçimden sonra önünde aralıksız, seçimsiz geçireceği 4 yıl var.
Evet, evet. Yani o kadar şey ki, acı bir şey ki bir yandan da hani geçireceği öyle, bir de muhalefet o kadar dağınık ki. Yani CHP yönetiminde olanların CHP'de ki şu an entrikalar burada saysak hani saatler geçer, öyle söyleyeyim. Hepsi şu an ya bir partide, yani Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sında bulunan, yönetim kurmayı kadrosunda bulunan insanlar arasında şöyle kişiler olduğunu biliyorum, biliyor musun? Ekrem İmamoğlu kaybetsin de biz de kurultaya gidelim. Ya bu çok acı bir şey yani. Ekrem İmamoğlu'nu sevmeyebilirsin, eleştirebilirsin siyasetini vesaire ama Ekrem İmamoğlu'nu kaybetmesi sadece Ekrem İmamoğlu'nun kişiliğiyle ilgili bir şey değil. Ya değil tabii, memleket...
Sadece İmamoğlu'nun kaybetmesi değil.
Değil tabii yani. Canım yani o kadar gözü dönmüş durumdalar. Bu da çok açıkçası ağır geliyor.
Madem hafıza dedik, yine senin çok çalıştığın konulardan bir tanesi. FETÖ'yle mücadele. Hı hı. Bitti mi?
Yani yapılıyor mu ona da pek şey değilim. Ama şöyle aslında bundan birkaç yıl önce ciddi bir mücadele bitti. Zaten yapanlar da daha çok gerçekten bu Fethullahçıların zamanında Gadrin'e de uğramış. Bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğunun farkına varan bir avuç polis, savcı, hakimdi. Onların çoğu sürüldü. Çoğu emekliye zorlandı. Şu an maalesef FETÖ'yle mücadele denilen şey muhalefeti ya da toplumsal muhalefeti dizayn aracı haline gelmiş durumda. Bu son birkaç yıldır böyle. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin açılan FETÖ operasyonunu da buraya verebilirsin. Sözcü Gazetesi'nin açılan FETÖ operasyonunu da buraya verebilirsin. Ya da bizim yani solcu ve devrimciliğinden hiç şüphe duymayacağımız insanların FETÖ'cülükle suçlanmasına kadar verebilirsin. Bununla birlikte bir yandan da şey çok acı bir şey. Yani siz Fethullahçılarla, Fethullah Gülen'le niye kavga ediyorsunuz? Niye onunla mücadele ediyorsunuz? Yani ses tonunu, saç tenini, göz rengini sevmediğinizden dolayı değil ki, değil mi? Örgütlenme modeliyle ilgili bir kavganız var. Yani nasıl bir cemaat, bir tarikat, devlet içinde böyle bir örgütlenir? İyi de kardeşim, sen ondan boşalan koltuğa gidip yine benzer ajandalı olan başka bir tarikatı yerleştirirseniz, Menzili, İskenderpaşa'yı, yok işte Hak Yolcuları, yok işte Nurcuların bilmem ne kolunu vesaire, devleti bunlara paylaştırırsanız ne anladım ki ben? Ben şu sorunun yanıtını ya gerçekten kimse veremiyor. Bana şunun garantisini verebiliyorlar mı? Bundan 20 yıl sonra, hani Allah yazdıysa bozsun, yine Ankara'da bir tankın içinde bu sefer Menzil müridinin çıkmayacağını kim garanti edebilir? Ben edemiyorum. Edemiyorum çünkü ben biliyorum ki şu an Menzil cemaati özellikle İçişleri Bakanlığı'nda, jandarmada keza emniyette ciddi anlamda örgütlü. Bunlar yarın öbür gün terörle mücadele daire başkanı olacak. Yarın emniyet genel müdürü olacak. Şu an Türkiye'de baş harfleri B ile başlayan iki tane büyük şehrin emniyet müdürü, Menzil müridi. Ya şimdi ben hani, çünkü bakın bu tarikatlarda şeyh mürit ilişkisi şöyledir. Dönüp dolaşıp o mürit bir karar anında devletin kitabından ziyade, devletin hukukundan ziyade şeyhinin dediğini uygular. Ya çünkü öyle yetişmiştir. Yani onun tabiatı öyledir.
Onu zaten gördük.
Evet.
Son örneğimizde gördük. Evet.
Yani düşünebiliyor musun? Şimdi Mirgün, hani sen yetenekli bir gazetecisin. Hadi ben iyi bir gazeteciyim de biz F-16 kullanamayız değil mi? Yani onun için ayrı bir eğitim gerekiyor. Ayrı bir dikkat şeyi, yani büyük yetişim.
Yıllarını gerekiyor. Vermen gerekiyor.
Yıllarını versen bile başaramayabilirsin. Ama bu ülkede F-16 pilotları ilkokul mezunu bile olmayan bir tane hocanın emriyle bu ülkede insanların üzerine bomba yağdırdı ya. 15 Temmuz'da. Bu gözü dönmüşlüğü, bu bağı, aidiyeti sen eğer doğru algılayamazsan, doğru okuyamazsan FETÖ gider, METÖ gelir yani.
Bütün bunların üzerine şu mesleğe dair bir şey sormak istiyorum. Şimdi haftada iki gün Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazısı yazıyorsun ve orada da olabildiğince haber vermeye çalışıyorsun. Yani yorum yapmıyorsun, haberlerle okurları doyurmaya çalışıyorsun. Haftada bir akşam Halk TV'de başka kıymetli gazetecilerle birlikte ekrana çıkıyorsun ve orada da haber vermeye çalışıyorsun. Yani sıcak haberle gelmeye çalışıyorsunuz her biriniz ekrana. Geliyorsunuz da. Şimdi geçen seçimlere kadar yani işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bunu yapmaya çalışmanın bir anlamı vardı. Yani şöyle ya halkımızı uyandıralım. Yani ne oluyor anlatalım. Herkes bilsin ve kararını ona göre versin. Seçim dediğin şey, demokrasi dediğin şey bilgiyle, insanların bilgilenmesiyle işleyen, çalışan bir şeydir. Serbest oy kullanma hakkı insanlar ne kadar çok bilgili olursa o kadar anlamlıdır. Dolayısıyla belki insanların hani siyasi tercihlerinin üzerinde etkimiz olursa ülkenin geleceğinde de bir etkimiz olur. Yani bütün gazetecilerin geneldeki şeyi budur, motivasyonu budur. Şimdi hangi motivasyonla çalışıyorsun Barış? Gerçekten merak ediyorum. Sen, başka arkadaşlarımız. Değişmedi bir şey ve çok uzun bir süre daha da değişmeyecek gibi gözüküyor. Evet, Halk TV'nin kemik bir izleyicisi var. Çok izleniyor programınız. Cumhuriyet Gazetesi öyle bir aile gibi. Neredeyse herkes birbirini tanıyor. Evet. Okurları da. Bu seni tatmin ediyor mu?
Çok samimi söyleyeyim. Beni tatmin etmiyor. Yani çünkü bu ülkede, bu ülkenin yükü, bu memleketin yükü maalesef bir 10 gazetecinin sırtına yüklenmiş durumda diye görüyorum bazen. Ve ben muhalefet partisi temsilcilerinin, milletvekillerinin, dokunulmazda olan insanların benim karşıma gelip, ya Barış çok güzel anlatıyorsun. Vallahi biz bunları söyleyemiyoruz. Sürekli fezleket çıkarıyorlar hakkımızda filan. Siz çok güzel anlatıyorsunuz diyerek bizi övmesinden çok rahatsız oluyorum. Çok rahatsız oluyorum. Ya bir de eskiden düzenliydi, sen de biliyorsun. Yani gazetecinin haber kaynağı siyasetçiydi. Şimdi siyasetçinin haber kaynağı gazeteci haline gelmiş durumda. Ve 10 gazeteciye bütün yük yüklenmiş durumda. Bu çok ağır bir şey. Halk da yüklemiş durumda. Siyasetçiler de yüklemiş durumda. Ben mesela hani sokakta insanlar bizi görüyor. Gözyaşlarıyla geliyorlar. Ellerimizi tutuyorlar. Yani çok çok içten. Kahramansın diyorlar. Ama ben kahraman değilim ki. Değilim, ben sadece gazeteciyim. Ama ülkede maalesef çoğu insan pek bir şey yapmadığı için senin yaptığın standart bir şey çok büyük bir şeymiş gibi görünüyor. Bu da aslında sağlıksız bir şey. Anlatabiliyor muyum?
Şöyle bir şey olurdu. Ben parlamento muhabirliği yaparken sonrasında da bir gazeteci eline bir haber geçer ama bunu yaptığı takdirde başının derde girebileceğini anlar ya da haberin nereden sızdığının anlaşılabileceğini düşündüğü durumlarda yakın olduğu bir milletvekiliyle paslaşır. Onun bir soru önergesi olmasını sağlardı.
Tabii.
Sonra da bak bu bir soru önergesi oldu diye bunu haberleştirirdi. Şimdi galiba tersi oluyor. Yani milletvekilleri gazetecilerden okuduklarını gündeme getiriyorlar, tamam, meclise getiriyorlar, tamam, basın toplantısı konusu
yapıyorlar. Evet, copy paste yapıyorlar. Sizin haberlerinizi copy paste yapıyorlar. Ama bu da ya işte dönüp dolaşıp ne biliyor musun? Geçen yayında da söylemiştim. Ya Recep Tayyip Erdoğan gider bir gün. AKP gider. Yarın öbür gün. Bugün gider, 5 yıl sonra gider. Gider yani bir şekilde. Ülkede siyaset havası değişir. Ama benim en büyük kafama taktığım son zamanlarda biz içimizdeki Recep Tayyip Erdoğanları ve AKP'yi ne yapacağız? Yani bak baştan beri ne konuşuyoruz görüyor musun? İşte Gökhan Zan olayından tut işte Eylem Tok meselesine kadar diğer siyasi entrikalara kadar hepimizin içine birer AKP oturmuş durumda. Hepimiz kurnazlık yapıyoruz, kumpas yapıyoruz, herkese bağırıyoruz vesaire böyle.
Yasaların etrafından dolaşmaya çalışıyoruz.
Bu çok sağlıksız bir şey. Ve maalesef sosis fabrikasından çıkar gibi herkesin tepkileri birbirine benziyor. Yani kimse ayrıksı bir şey söylemiyor. Ayrıksı bir şeyi söyleyenin başına da bu ülkenin münevverleri dahil basıyor, vuruyor. Yani düşünsene hani sen daha iyi biliyorsun. Yani bu ülkede Ramazan ayındayız. 2004'e kadar Huysuz Virgin ATV'de Ramazan programı sunardı ya. Şu an bunu hayal edebilir misin? Çok zor değil mi? Çok zor. Yani ya bu ülkede Huysuz Virgin vardı, işte Zeki Müren vardı, Bülent Ersoy vardı, şiirde Küçük İskender vardı. Böyle insanlar Türkiye'de, böyle aydınlar böyle çekerler sizi, böyle gererler. Hı. Ve ayrıksız şeyler söyleyerek bazen kızdırırlar ama sizi düşünmeye sevk ederler. Maalesef onlar da kalmadı. Herkes ya, aynı tepkileri veriyor.
Tabii bir de bu insanların varlığı şu yüzden önemli. Zaman zaman biz böyle bize de ekstrem gelen bazı görüş sahiplerini ya bunu da yapmasam mı acaba falan diye içimizden hani kızıyorsa... Evet. Aslında şunu düşünüyorum. İyi ki yapıyorlar. Tabii. Niye biliyor musun? Çünkü onlar bizim yaşam alanımızın dış sınırlarını belirliyorlar.
Kesinlikle.
Çekiştiriyorlar çünkü. Tabii. Yani yoksa eğer onlar da olmazsa bizim yaşam alanımız iyice daralacak. Daralacak ve biz bize dikte edilen alanın içinde kalacağız.
Kesinlikle.
Bazen kendilerini feda ederek. Tabii. Hatta belki bizi bile bazen rahatsız ederek bazı şeyler yapıyorlar, söylüyorlar ama iyi ki de yapıyorlar aslında. Kesinlikle. Böyle düşünmek kesinlikle gerekiyor yani. Kesinlikle. Çünkü yani sen makul oldukça, herkes makul olsun, bir yerde uzlaşırız. Böyle bir şey yok. Uzlaşma diye bir şey yok. Sen çünkü geri çekildikçe üzerine geliyor. Senin alanın daralıyor.
Ve yani dediğim gibi herkes birbirine benziyor. Bu çok sıkıcı bir şey.
Gerçekten
çok
sağ olun. Evet. Barış çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
ederim. Çok sağ ol. İyi ki geldin. İçimizi döktük birbirimize.
Evet. Konuşacaklarımız varmış.
Çok sağ ol. Ağzına sağlık.
Çok sevgiler.